إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, geçen hafta En'am suresine başlamıştık. En'am suresinin özellikle üzerinde durduğum mevzunun Allah'ın vahdaniyeti ve tevhid akidesi olduğunu ifade etmiştik. Allah Azze ve Celle kitabında sürekli olarak tevhidi anlatmış, insanlara hem bunu öğretmiş hem de bunu kabul ettirmiştir. Bir hakikatin öğretilmesi kafi gelmez, onun kabul ettirilmesi ve ondan sonra da insanlara o gerçeğin unutturulmaması gerekmektedir. Onun için Allah Azze ve Celle hem öğretir, hem kabul ettirecek kadar anlatır, hem de insanlara onu unutturmayacak kadar da tekrar eder. Ondan dolayıdır ki Müslümanlar tevhid akidesinin üzerinde çok sık durmalıdırlar. Allah'ın varlığı ve birliği manasında değil sadece, Allah Azze ve Celle'nin yetkilerinin tamamını ifade eden bir cümle olarak, Allah sadece her şeyi yaratan, her şeyin rızkını veren bir Allah olarak değil, aynı zamanda kainatı idare ettiği gibi, insanları da idare eden, insanların da nasıl yaşaması gerektiğini onlara bildiren bir Allah. Böyle bir Allah'a iman etmek, iman etmektir. Sadece yaratıcı olan bir Allah'a iman, iman değildir. Sadece rızık veren bir Allah'a iman, iman değildir. İşte ondan dolayı Kur'an-ı Kerim bu tevhid akidesini sürekli anlatır. İman etmeyenlerin cennete giremeyeceği malumdur. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle insanların hakkıyla iman etmesi için iman esaslarının sürekli olarak tekrar eder. Çünkü iman etmedikleri zaman cennete girmeyecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ondan dolayı Kur'an'ın tevhidi tekrar etmesi gerekmektedir. Kur'an'da görülen tekrarların sebebi budur. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin ilminin az olması değil, haşa. İsteseydi her ayetinde bambaşka ilimlerden de bahsederdi. Ama insana gerekli olan onlar değil. İnsana gerekli olan insanın bu dünyada imtihanı kazanması, tevhid akidesi üzere ölmesi değil midir? Cenneti kazanmak değil midir? Allah'ın rızasını kazanmak hedefi olması gerekmez mi? Dolayısıyla Allah Azze ve Celle insana gereken mevzu üzerinde sürekli olarak tekrarda bulunmaktadır. Allah'tan bizi kopartamayanlar, Allah'ın varlığı ve birliği zatı hususunda şüpheler meydana getiremeyenler, çünkü Allah'ın varlığı o kadar açık bir gerçektir ki ispata bile hacet yoktur. Allah'ı ispat edip de Allah'ı ispat etmek aslında belki bir takım insanlar için gerekli olabilir ama dünyada yaşayan büyük bir çoğunluk için çok gereksiz bir şeydir. Çünkü her nereye bakarsa baksın insan, hakikatleri görmek isteyen insan, her şeyde mucizevi yönleri görecek, bir otun bile ne kadar mükemmel olduğunu görecek, bir sineğin ne kadar mükemmel olduğunu görecek ve bu kadar şeyin çalışmakla olamayacağını da anlayacak, bu kadar şeyi yaratan ve öldüren ve tekrar yaratan, tekrar öldüren zatın sonsuz bir kudret sahibi olduğunu, ol demekle oldurduğunu anlayacaktır. Onun için Allah Azze ve Celle'nin zatını ispat eden delillere ben pek hacet görmem. Görmek isteyen insanlara zaten kainat büyük bir delildir. Ama Allah Azze ve Celle'nin kanun koyucu sıfatı, Allah'ın ilahlığı, Allah'ın Rab oluşu, insanları terbiye etmek istemesi, gönderdiği kitabıyla, gönderdiği peygamberiyle Allah Azze ve Celle'nin insanlara kendi hakimiyetini, gökteki hakimiyetini değil sadece, yerdeki hakimiyetini de öğretmek istemesi. İşte üzerinde durulması gereken asıl hakikat budur. Allah'ı sadece göklerin ilahı olarak görmek isteyenler, yeryüzüne, insanlara, onlara karışmayan bir ilah olarak görmek isteyenler, onlar hakikatte Allah'a inanmak istemeyenlerdir. Onlar hakikatte Allah'ı sadece tarihi bir gerçekten bahseder gibi bahsetmek isteyen kimselerdir. Nasıl ki mesela bazı insanlara deseniz, mesela bir tarihi eseri insanlara gösterseniz, bu tarihi eseri kim yapmıştır deseniz, filan tarihte filan padişah yaptırmıştır derler hani. İşte birçok insan için Allah da öyle bir şey adeta. Şu kainata bir bakar ve bu kainatı kim yaratmıştır? İşte Allah'dır der. Fakat onun için hiç başka bir manası yoktur. 1000 sene evvel yaşanmış olan padişahın, o sarayı, o kaleyi yaptırmış olan padişahın nasıl ki bugünkü insan için bir kıymeti yoksa, nasıl ki onun hayatına karışmıyorsa o padişah, aynı şekilde bugün birçok insan da kainata bakarken böyle bakmakta, dünyaya bakarken böyle bakmaktadır. Bu dünyayı kim yarattı deseniz Allah'dır ama Allah onun hayatına karışmayan bir Allah'tır. Adeta bir tarihi esere bakar gibi bakmaktadırlar. Halbuki Allah Azze ve Celle böyle bir Allah değil. İşte Allah'ın zatını inkar ettiremeyenler bu sefer Allah'ın ilahlığını, Rab oluşunu bize unutturmak istiyorlar. Ve sadece yaratıcı bir Allah'a inandırmak istiyorlar. Allah Azze ve Celle ise bunu sürekli olarak reddediyor. Kur'an-ı Kerim Allah vardır demekten ziyade Allah'tan başka ilah yoktur der daima. Bütün ayetlerde bunu görürsünüz. Allah'tan başka ilahın olmadığı ifade edilir. Çünkü zaten kafirler de Allah'ın varlığını bilmekteydiler. Mekke'de yaşayanların büyük bir çoğunluğu Allah'ın isimleriyle kendi çocuklarını isimlendiriyorlardı. Düşünün mesela Peygamberimizin babası adı Abdullah değil miydi? Ona bu ismi veren Peygamberimizin dedesi putperest olan Abdülmuttalip değil miydi? Demek ki putperestler de Allah'a inanıyorlardı ve çocukların adını Abdullah koyuyorlardı. İşte ondan dolayı Kur'an'ın onlara Allah vardır demesi gereksiz bir şey olurdu. Onun için Allah Azze ve Celle onlara Allah vardır demez de Allah'tan başka ilah yoktur der. Yani demek ister ki ey Mekkeliler ve ey insanlar, neden Allah'ın varlığını kabul ediyorsunuz da sonra Allah'ın sizin hayatınıza karışmayan bir ilah olduğunu düşünüyorsunuz? Hem Allah'ın sonsuz kudret ve ilim sahibi olduğunu söylüyorsunuz, sonra hem de aynı zamanda Allah'ın size karışmadığını söylüyorsunuz. Allah kainatı başıboş bırakmış bir Allah öyle mi yani? Böyle bir Allah'a mı iman ediyorsunuz? Bu çelişkili bir inançtır. Hem Allah'ın sonsuz kudret sahibi olduğunu söyleyeceksiniz, Hem kainatın idarecisinin Allah olduğunu söyleyeceksiniz. Hem Allah'ın her şeyi işittiğini, bildiğini söyleyeceksiniz. Ondan sonra da Allah'ın insanlara karışmadığını söyleyeceksiniz. İnsanlara karışmayan bir Allah'a inanacaksınız. Kainata karışan ama insanlara karışmayan bir Allah. Böyle bir Allah olabilir mi? Her şeyin sahibi O'dur diyeceksiniz. Ondan sonra da hiçbir şeye karışmıyor diyeceksiniz. İstediğimiz gibi yeriz, içeriz diyeceksiniz. İstediğimiz gibi giyiniriz diyeceksiniz. Özgürüz diyeceksiniz. Kainatta özgür olan bir şey söyler misiniz? Özgür olan bir tane şey söyler misiniz? Hepsi Allah'ın kendisine verdiği görevi yapıyor. Hiçbirisi tam özgürlüğe sahip değil. Sadece Allah Azze ve Celle'nin insanlara ve cinlere geçici bir özgürlük verdiğini görüyoruz. İmtihan için veriyor onu, sonra hesabını sormak şartıyla. Kuşlar da özgür değiller. Hani şiirlerde, özgürlükten bahseden şiirlerde kuşları misal verirler. Kuşlar özgür müdürler ki? İstedikleri yere gidebiliyorlar mı? Atmosferin dışına çıkabiliyorlar mı mesela? İstediklerini yapabiliyorlar mı? Allah'ın onlara verdiği görevi yapmaktan başka ne yapıyorlar? Hiçbir varlık özgür değilken insan neden özgür olmak istiyor? Özgür olmak isteyenlerin sonları da meydandadır. Batı medeniyeti insanlığı özgürleştirdiğini iddia etti. İnsanı özgürleştirdiğini söylüyor, öyle zannediyor ya da. Halbuki insanı hayvandan aşağı bir noktaya getirdi o özgürlükleri. İnsanı hayvandan aşağı bir noktaya getiren özgürlük, özgürlük müdür? Neden Allah kitabında bir takım şeyleri farz kılıyor? Neden bir takım şeyleri de haram kılıyor? Çünkü aksi halde insan medeni olamaz. Bir takım şeyleri yapmadan ve bir takım şeylerden kendisini korumadan medeni olmak mümkün değildir. Allah Azze ve Celle Rab'dır. Rabbul Alemin'dir. Kainatı terbiye etmek istemektedir. Bütün mahlukatı terbiye etmiş ve insanı da terbiye etmek istemektedir. İşte ondan dolayı kendisine Rab diyor. Rabbiniz benim diyor. Sizi ben terbiye edeceğim diyor gönderdiğim peygamber ve kitapla. İnsanlar ise Rabbul Alemin'in terbiyesine razı olmak istemiyorlar. Allah'ın terbiyesine razı olmayanlar, onlar sonuç itibariyle şehvetlerinin ve nefislerinin kulu kölesi oluyorlar. Yine özgür olamıyorlar. Hakikatte özgürlük diye bir şey söz konusu değil. Mutlak manada özgürlük Allah'a aittir. Kainatta Allah'tan başka özgür olan yoktur. İnsan da özgür olamaz. Ama eğer kısmen özgürlük istiyorsa insan, Allah'a kul olmaktan başka yapacağı bir şey olamaz. Allah'a kul olanlar en fazla özgürlüğe onlar ulaşırlar. Allah'a kulluğu kabul etmeyenler, Allah'tan bağımsız olmak isteyenler, onlar şeytanlarının ve nefislerinin kulu kölesi olurlar. Yine kul olurlar ama nefislerinin kulu olurlar. Yine kul olurlar ama şeytanın kulu olurlar, kadının kulu olurlar, makamın kulu olurlar, paranın kulu olurlar. Yine de özgür olamazlar. Halbuki istedikleri şey özgür olmakta hani. Ceza amelin cinsinden gelir yani. Onlar özgür olmak istiyorlardı ya, Allah Azze ve Celle onları daha çok köle yapar. Özgürlük mü istiyordunuz? İşte size kölelik der Allah. Çünkü ceza amelin cinsindendir. İşte Kur'an bu hakikatlere sık sık temas eder. Aslında Allah Azze ve Celle kendi sıfatlarından bahsederken sadece bu önemli hakikate bir giriş mahiyetinde onlardan bahseder. Allah'ın mesela göklerin ve yerin yaratıcısı olduğunu söylerse eğer Kur'an, bu zaten bilinen bir gerçek olduğundan Kur'an bunu başka bir şey söylemek için bir giriş mahiyetinde söyler. Zaten bunu bütün insanlar bilmektedir. Göklerin ve yerin sahibi ve halika olduğunu zaten bütün insanlar bildiğinden dolayı Kur'an bunu söylüyorsa ileride bir şey söyleyecektir, onu söylemek için söyler. Hristiyanlığa gelince onlar orada dururlar. Allah göklerin ve yerin yaratıcısıdır derler, daha ötesini söylemezler. Allah Rahman'dır derler, ötesini söylemezler. Allah Semî'dir, Basîr'dir, Habîr'dir, Rezzak'tır derler, Tevvab'dır derler. Ötesini söylemezler. Halbuki bunlar fazla bir şey ifade etmez. O son cümleyi söylemedikçe hiçbir şey ifade etmez. İşte o son cümle, madem ki Allah böyle böyle sıfatlara sahiptir, Madem ki Allah her şeyin sahibidir, yaratıcısıdır, rızkını verendir, her şeyi bilendir, o halde onun dediği gibi olmalı her şey. İşte bu son cümleyi söylemek için Kur'an bunları anlatır. Bunu söylemeyecekseniz diğer hakikatleri söylemenin de bir manası olamaz. Kupkuru bir inançtan öteye gitmez o zaman. Hayatınıza karışmayan bir Allah olmuş olur o zaman. Her şeyi işiten, her şeyi bilen, her şeyin sahibi olan, her şeyin rızkını veren ama hiçbir şeye karışmayan, pratik hayatınızda hiçbir tesiri görülmeyen bir Allah anlayışı. Pratik hayatınızda böyle bir Allah'ın nasıl bir tesiri var söyler misiniz? Sadece bu kadar ise yaratıcı, her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi işiten ve diğer sıfatlar. Sadece bu kadar ise sonunda böyle bir Allah'a itaat etmiyorsanız, hayatınızı böyle bir Allah'ın dediği şekilde şekillendirmiyorsanız ve toplumunuzu da böyle şekillendirmiyorsanız, böyle bir Allah anlayışının hayatınızda nasıl bir tesiri olabilir? İşte Allah'ı bize inkar ettiremeyenler hiç olmasa bunu inkar ettirmeyi başardılar. Hiç olmasa Allah'a şirk koşturdular. Hiç olmasa kullara kulluğu başarabildiler. Ve bugün Müslüman diye geçinenlerin bile nicelerinin kula kul olduğunu görüyoruz. Allah'la savaşanlara kulluk ettiklerini görüyoruz. Allah'ın düşmanlarını desteklediklerini görüyoruz. Allah'ın göklere hapsedenleri desteklediklerini görüyoruz. Demek ki kula kul oldular. Allah'ın dünyasında başkalarının dediğini yapıyorlar. Halbuki bu insanın şerefinin beş para olmasıdır. Sen şerefli bir varlıksın. Allah sana meleklerini bile secde ettirmişti. Ama sen şimdi kullara kulluk yapıyorsan eğer, şerefini beş para ediyorsun demektir. İşte kula kulluğu unutturdular. La ilahe illallah'ı da unutturdular. Sadece Allah vardır dediler, o kadar. Onun ötesini öğretmediler. Şimdi yeni bir nesil geliyor, işte onun ötesini öğrenen ve öğretmeye çalışan bir nesil. Dünyanın her tarafında başlanmış olan İslam hareketler de bunun habercisi. Zaten İslam hareket dediğiniz hareketler bundan başka neyi hedef edinmeli ki? Zaten insanlar namazı biliyor, zekatı biliyorlar. Zaten Allah'ın varlığını biliyorlar. İslam hareketin hedeflenmesi gereken bundan başka bir şey olamaz. İşte Allah Azze ve Celle bu tevhidin hakikatleri anlattıktan, ona temas ettikten sonra buyurur ki وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْاَرْضِ O Allah göklerde de Allah'tır, yerde de Allah'tır. Bazı kimseler bu ayete dayanarak Allah'ın göklerde olduğunu iddia ettiler. Tarihte de buna benzer görüşler ortaya koyanlar var. Bugün de o görüşlerin izinden gidenler var. Bu ayete dayanarak öyle şeyler söylediler. Allah Azze ve Celle'ye mekan isnat ettiler. Allah'ın göklerde olduğunu anladılar bu ayetten. O halde Allah Azze ve Celle'nin bir mekanı vardır dediler. Demek ki Allah mekandan münezzeh değildir dediler. Yani Allah'ın da bir mekana ihtiyacı vardır diye düşündüler. Halbuki bu söz çok tehlikeli bir söz. Müslümanlar birbirlerini tekfir etmemeliler ama itikatlarına da çok dikkatli ve hassas olmalılar. Allah Azze ve Celle'yi eğer mekandan münezzeh görmeyecek olursak o zaman diğer mahlukata benzetmiş oluruz. Diğer mahlukat da mekandan münezzeh değil. Onlar da bir mekan içerisindeler. Bir zaman içerisindeler, bir mekan içerisindeler. Eğer Allah Azze ve Celle de bir mekan ve bir zaman içerisinde ise, o zaman Allah kullarına benzemiş olur. Halbuki Allah kullarına benzemez. Neyse ki mislihi şey. Allah Azze ve Celle gibisi yoktur. Onun bir misli mevcut değil. Eğer Allah mekandan münezzeh değil ise, bir mekanda ise o zaman Allah Azze ve Celle diğerlerine benzemiş olur. Halbuki Kur'an bunu reddediyor. Allah gibisi yok ve Allah hiçbir şeye benzemez buyuruyor. Eğer ayeti böyle anlayacak olursak o zaman Allah Azze ve Celle mekandan daha evvel olmamış olur. Eğer Allah mekandan münezzeh değil ise o zaman Allah Azze ve Celle demek ki bir mekanda ise o zaman mekan Allah'tan daha mı önceydi yoksa gibi bir soru akla gelir. Allah'ın eğer mekana ihtiyacı var ise o zaman demek ki mekan daha mı önceydi? Acaba Allah el evvel değildir de mekan mı el evveldir yoksa? Kadim olan mekan mıdır? Biz Allah'ın kadim olduğunu biliyoruz. Biz Allah'ın ezeli olduğunu biliyoruz. Başlangıcı olmadığını biliyoruz. Yoksa mekan mıdır başlangıcı olmayan? Allah mı mekanı yarattı, mekan mı Allah'ı yarattı haşa? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Eğer Allah mekandan münezzeh değil ise, eğer Allah Azze ve Celle bir mekanda ise, göklerde ise, o takdirde acaba gökler Allah'tan daha mı evvel vardı? O mekan yoktu. O zaman peki Allah neredeydi gibi bir soru sorulacak olursa ne diyecekler? Mekan, eğer Allah Azze ve Celle daha evveldir diyorlarsa, el evvel olan Allah'tır diyorlarsa ki bunu tabi kabul ederler. O halde madem ki Allah'tır evvel olan, mekan daha sonradır. O halde mekan yokken Allah neredeydi söylerler mi acaba? Allah Azze ve Celle mekan yokken yok muydu? O zaman neredeydi Allah? Eğer Allah mekandan münezzeh değilse, mekan yokken Allah neredeydi acaba? Demek mekan yokken Allah vardı. O halde demek ki Allah'ın mekana ihtiyacı yok. Ve biz ayeti o şekilde anlayamayız. Ve huvallahu fissemavati ve fil ard ayetini Allah Azze ve Celle göklerde ve yerdedir şeklinde anlayamayız. Onlar da Allah'ın yerde olduğunu söylemiyorlar. Allah'ın göklerde olduğunu söyleyenler Allah'ın yerde olduğunu kabul etmezler. O zaman onu da kabul etmek zorunda kalırlar. Çünkü ayette ve fil ard buyuruyor. Allah göklerde ve yerdedir, o zaman öyle anlayın. Neden öyle anlamıyorsunuz? Neden Allah'ın göklerde olduğunu söylüyor da yerde olduğunu kabul etmiyorsunuz? Allah'ı yere uygun görmüyorsunuz da onun için öyle değil mi? Halbuki ayetin zahirine göre eğer hüküm veriyorsanız, tevil yapmayı kabul etmiyorsanız, o takdirde bunu da kabul etmeniz lazım. Ve huvallahu fissemavati ve fil ard. Allah göklerde ve yerdedir demeniz lazım o zaman. Neden Allah'ın yalnız göklerde olduğunu söylüyor da yerde olduğunu söylemiyorlar? Ayetin manası bu olamaz. Allah Azze ve Celle eğer göklerde ise haşa, o zaman kendinden daha yukarıda olan bir şeyi yaratabilir mi diye bir soru sorulduğu zaman ya hayır diyecekler ya evet diyecekler. Hayır derlerse o zaman Allah aciz olmuş olur. Kendinden daha yukarıda bir şeyi yaratamıyor diyecek olursanız o takdirde Allah'ı aziyetle itham etmiş olursunuz. Bu küfür olur. Eğer Allah Azze ve Celle kendinden yukarıda bir şey yaratabilir derseniz o zaman Allah aşağıda kalmış olur. Bu da mantıklı değildir. Allah Azze ve Celle nasıl olur da aşağıda kalır? Bunu kabul etmek de doğru olamaz. Ve Allah Azze ve Celle bu surede 12. ayetinde de buyuruyor ki قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Söyle onlara, de ki onlara ey Resulüm, göklerde ve yerde olan şeyler kimindir? Kimindir göklerde ve yerde olan şeyler? Burada da Allah Azze ve Celle göklerde ve yerde olan şeylerin Allah'a ait olduğunu söylüyor. قُلِ اللّٰهِ, de ki Allah'ındır. قُلِ اللّٰهِ. Her şey göklerde olan da yerde olan da. Eğer Allah Azze ve Celle gökte ise o zaman Allah kendi kendisinin midir? Eğer Allah gökte ise, göklerde olan da Allah'ındır dediğine göre, Allah da gökte ise o zaman Allah kendi kendinin midir? Böyle bir mantık kabul edilebilir mi? Burada me edatı geçiyor diyecek olurlarsa, me de akılsız varlıklar içindir derlerse, ayette men demiyor, akıllı varlıkları kastetmiyor diyecek olurlarsa, halbuki Kur'an'da biz mesela Kafirun suresinde görüyoruz. Ve le entum abiduna me abud diyor. Siz de benim taptığıma tapmazsınız. Orada da me geçiyor. Allah'ı kastettiği açıktır. Benim taptığım Allah'a tapmazsınız. Orada da me geçiyor. Allah kendini ifade ederken me ile ifade ediyor. Öyle bir şeye ki yani benim taptığım şeye tapmazsınız derken orada da me geçiyor. Ondan kastın Allah olduğu kesindir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle burada da yine kendini, kendi gibi akıllı varlıkları da kastediyor. Bütün melekler akıllı değil mi? Onlar göklerde değil midirler? Melekler göklerde değil midir? Melekler akıllı değil midirler? Allah Azze ve Celle hem akıllı hem de akılsız varlıkların Rabbi olduğunu kendisi ifade ediyor. Göklerde ve yerde olan akıllı ve akılsız tüm varlıklar kimindir? Söyle onlara. De ki Allah'ındır. Onlara sor, sonra sen cevabını ver. Bu ayette de Allah Azze ve Celle göklerde olan şeyin Allah'a ait olduğunu ifade ediyor. Eğer kendisi de göklerde ise o takdirde kendi kendine mi aittir Allah? Böyle bir şey düşünülemez. Ayeti doğru anlamak icap eder. Allah Azze ve Celle bu ayetiyle ve huvallah, o Allah, o Allah'tır. O Allah öyle bir Allah'tır ki fis semavati ve fil ardı ya'lem. Ya'lem sirrakum ve cehrakum. O Allah öyle bir Allah'tır ki sizin sırlarınızı da bilir, açık olan şeylerinizi de bilir, göklerde ve yerde olanları da bilir. Ya böyle anlayacaksınız ayeti. Ve huvallah diyecek, ondan sonra duracaksınız yani. Ve huvallah, o Allah'tır diyeceksiniz. Huve-i mübteda. Allah'a da haber olarak göreceksiniz. Ve huvallah, o Allah'tır diyeceksiniz. Sonra fis semavati ve fil ard. Göklerde ve yerde olanlar. Ya'lemu sirrakum ve cehrakum. Allah Azze ve Celle sizin de sırrınızı bilir, aleni olan şeylerinizi bilir. Göklerde olanı da bilir, yerde olanı da bilir. Böyle anlayacaksınız ayeti. Yoksa Allah Azze ve Celle'ye mekan isnat etmek zorunda kalırsınız. Yahut da bazıları şöyle anladılar ayeti. Allah Azze ve Celle burada ve huvallahu fissemavet diyor dediler. Allah göklerdedir diyor. Sonra ve fil ard ya'lemu sirrakum ve cehrakum diyor. Sonra yeryüzünde olan şeyleri bilir, sırrınızı da aleni olan şeylerinizi de bilir buyuruyor. Böyle anladılar. Halbuki fis semavatta durak yoktur. Ve doğru da olmamaktadır. Ve huvallahu fis semavat deyip de durmak doğru olmaz. Zaten böyle bir durak da gelmemiş, böyle bir kıraat da gelmemiştir. Ve huvallahu fis semavati ve fil ard. Allah Azze ve Celle neden göklerde olduğunu söylüyor? Neden? Allah göklerde de ilah olduğunu ifade ediyor. Zuhruf suresinde de böyledir. Orada da öyle buyuruyor. O Allah göklerde ilah olandır. Ve huvellezi fis sema ilah ve fil ard ilah der. Allah gökte ilahtır, yerde de ilahtır. İşte buradaki ayet de ona benzer. Kur'an birbirini tefsir etmiyor mu? Ayetler birbirini tefsir etmiyor mu? Zuhruf suresindeki ayet işte böyle bunu tefsir ediyor. Ve huvellezî fissemâ-i ilâh. O öyle bir Allah'tır ki, öyle bir ilahtır ki gökte ilahtır. Ve fil ardı ilah, yerde de ilahtır. Yani Allah Azze ve Celle orada ilah kelimesini kullanıyor. O halde öyle anlamak icap eder. Ve huvallahu fissemâvâti ve fil ardı ilah şeklinde yani. O Allah göklerde de Allah'tır, yerde de Allah'tır. Ya'lem sirrakum ve cehrakum. Sizin sırrınızı da bilir, aleni şeylerinizi de bilir. Böyle anlamak icap eder. Yoksa Allah eğer göklerde diyecek olursanız, o zaman Allah Azze ve Celle birkaç tane midir ki göklerde diyor ayet. Ya o zaman Allah'ın birkaç tane olduğunu söyleyeceksiniz. Çünkü göklerde diyor madem, o zaman birkaç tane Allah olmaz. Çünkü gökler ifadesi çoğuldur. O zaman Allah'ı da mı çoğul olarak düşüneceksiniz? Tabii ki bunu kimse söylemez. O zaman Allah Azze ve Celle bir tane ise, fakat nasıl oluyor da göklerde oluyor, birçok gökte oluyor. O zaman Allah'ın parçaları mı vardır diyeceksiniz. Yani o kadar büyüktür ki öyle parçaları vardır ki bütün gökleri kaplıyor. Öyle mi anlayacaksınız? O anlayış da doğru olmaz. Allah'ın birden çok olması tabii ki caiz olamaz. Allah'ın parçalarının olması da caiz olamaz. O es-samettir. Parçasızdır, tektir, ehattır. Parçası yoktur onun. O halde göklerde ifadesiyle Allah Azze ve Celle kendisinin göklerde de Allah olduğunu ifade etmek istiyor.
göklerde de ilahtır, yalnızca yeryüzünde değil. Yalnızca gökte değil, hem yeryüzünde de ilahtır. Ve huvellezi fissemâ ilah ve fil ardı ilah. Kur'an bu şekilde Zuhruf suresindeki ayet ile bu ayeti aslında daha güzel açıklamış oluyor. Demek ki burada da öyle bir mana var. Ve huvallahu fissemâvâti ve fil ardı ilah gibi yani. Orada ilah kelimesini takdir etmemiz icap ediyor. Arapça bilen herkes bilir ki takdir vardır. Kur'an'da da takdir vardır. Bazen bir kelime söylenmemiş olabilir. Fakat o takdir edilir. O kelime söylenmemiş olduğu halde söylenmiş gibi takdir edilir. Çünkü cümlenin gelişinden zaten anlaşılmaktadır. Ve huvallahu fissemâvâti ve fil ardı ilah şeklinde yani. O Allah Azze ve Celle'ye göklerde de ilahtır, yerde de ilahtır manasını anlamak icap eder. Yoksa Allah göktedir şeklinde anlamak tehlikeli bir anlayıştır kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle gökte ise o zaman kendinin üzerinde bir şey yaratabilir mi diye sorulduğunda ya evet ya hayır diyeceksiniz. Yaratabilir derseniz o zaman Allah onun altında kalmış olur. Yaratamaz deseniz Allah'a acizlikle suçlamış olursunuz. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Ondan dolayı Allah Azze ve Celle'ye mekan isnat etmek caiz olamaz. Fakat böylesi meseleleri gündeme getirerekten Müslümanlar birbirlerini tekfir etmemeliler. Bir takım yanlış yorumlar olabilir. Şu görüş yanlıştır denilebilir ama birbirlerini tekfir etmemeliler. Allah göktedir diyen kimse, bu ayetin zahirini alıyorsa, o şekilde söylüyorsa, bu görüş doğru değildir ama onu söyleyen kimseyi de tekfir etmek, onu küfürle itham etmek de doğru olmaz. Allah gökte değildir diyen ehl-i sünnetin görüşü, Allah Azze ve Celle mekandan münezzehtir diyen ehl-i sünnetin görüşünde olan sünni Müslümanları da küfürle itham edecek olurlarsa onlar da hata etmiş olurlar. Çünkü evet Allah Azze ve Celle mekandan münezzehtir tabii ki. Demin de ifade ettiğim gibi Allah mekandan münezzeh değil ise o takdirde Allah'tan evvel mekanın olması icap eder. Allah'tan evvel mekan var ise eğer o takdirde Allah Azze ve Celle yaratmamış da mekan mı yaratmış mahlukatı? Böyle bir soru gündeme gelir. Madem ki Allah daha evveldir, o halde mekan daha sonradır. O halde Allah mekan yokken de vardır. O zaman Allah neredeydi peki? Mekan yokken Allah neredeydi? Ondan dolayı bu ayeti yanlış anlamamak ve ayetin zahirine göre anlamamak icap eder. Ayeti ve huvallah diyecek, ya orada duracaksınız, o Allah'tır diyecek, orada duracaksınız yani. Huve mübteda, Allah haber olmuş olacak o zaman. Ve huvallah, o Allah'tır diyecek. Ondan sonra yeniden yeni bir cümle başlayacak. Fis semavati ve fil ardı ya'lemu sirrakum ve cehrakum. Yani Allah, o Allah'tır buyuruyor. Ondan sonra buyuruyor ki o göklerde ve yerde ve sizin sırlarınızı ve aleni şeylerinizi bilir demiş oluyor. Yahut da ayette takdim tehir de olmuş olabilir. Yani ayetin dizilişi şöyle olmalı. Ve huvallah ya'lemu sirrakum ve cehrakum fis semavati ve fil ard. O Allah, Allah Azze ve Celle öyledir ki sizin sırrınızı bilir, aleni şeylerinizi bilir, göklerde ve yerde olanı bilir. Yani Allah Azze ve Celle ya'lemu sirrakum ve cehrakum ifadesini takdim tehir etmiş. Sonraya bırakmış. Bu da normaldir. Arapçada böyle bir şey var. Sonraya bırakmış Allah Azze ve Celle. Yoksa aslında onun normal dizilişi bu şekilde. Ve huvallah ya'lem sirrakum ve cehrakum fis semavati ve fil ard. O Allah'tır ve bilir, sırrınızı bilir, aleni şeylerinizi bilir. Göklerde ve yerde olan şeyleri bilir demek yani. Normal dizilişi bu şekilde. Böyle tevil etmek icap eder. Bu tevil yollarından biriyle tevil etmek lazım. Aksi halde Allah'a mekan isnat etmek zorunda kalırız ki bu caiz olmaz. Ve ya'lemu ma teksibun. Ve Allah Azze ve Celle sizin yaptıklarınızı, kazançlarınızı da bilir. hem göklerde olanı bilir, hem yerde olanı, hem yaptıklarınızı bilir, kazandıklarınızı bilir. Ayette semavat cemi olarak, çoğul olarak getirilmiştir. Özellikle bu şekilde getirilmiş. Ve huvallahu fis semavat. Böylece Allah'ın gökte olduğu düşünülmesin diye. Gökler denilmiş. Çünkü gökler çoğuldur, Allah ise çoğul değildir. Allah bir tanedir, ondan dolayı Allah Azze ve Celle semavat olarak getiriyor. Çoğul olarak getiriyor. Ta ki insanlar Allah göktedir demesinler diye. Göklerde olamayacağına göre, birçok Allah olmadığına göre, o zaman insanlar ayeti doğru anlasınlar diye, göklerde olamayacağına göre, Allah bir tane olduğuna göre, demek ki bu ayette Allah'ın gökte olduğu anlatılmıyor desinler ve doğruyu anlasınlar diye. Bakın mesela Zuhruf suresinde ve huvellezi fissemâ ilah buyuruyor. Orada sema diyor, semavat demiyor. Orada bir tane gök diyor ama ondan sonra ilah kelimesiyle manayı açıklıyor. O Allah öyle bir Allah'tır ki gökte ilahtır diyor. İlah dediği için orada mana açık olduğundan dolayı orada sema demiştir. Müfret kullanmıştır. Orada çünkü mana açıktır. Ondan dolayı ve huvellezi fisseme ilah dediği için, sonunda ilah olduğundan dolayı, o gökte ilahtır dediğinden dolayı, burada göktedir gibi bir mana anlaşılması mümkün olmadığından dolayı, gökte ilahtır manası açık olduğundan dolayı, orada sema tekil olarak kullanılıyor yani. Ama şu an ele almış olduğumuz ayette ise semavat geçiyor. Bu şekilde Allah Azze ve Celle göklerde olamayacağına göre, demek ki bir tane Allah olduğuna göre göklerde olamaz. Çünkü gökler çoktur. O halde yani ayeti doğru anlayın, öyle anlamayın denilmek istenilmiştir. Bu ayette semavatın çoğul olarak gelmesinin hikmeti budur. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَةِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Onlara ayetlerimizden, Rablerin ayetlerinden bir ayet gelecek olsa, اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Ancak onlar ondan iraz eder, yüz çevirirler. Yani ayetleri kafa yormaz, ayetleri dinlemezler. Mu'riddir onlar. Onlar yüz çevirmektedirler. Onlar ilgisizdirler. Kur'an-ı Kerim birçok yerde mu'rid kelimesini kullanır. İraz edenler, yüz çevirenler, ilgisiz adamlar. Hakikatlere karşı ilgi duymayanlar, onlardan sürekli bahseder Allah Azze ve Celle. Bu şekilde demek isteniyor ki, ilgisiz olanlara Allah iman nasip etmeyecektir. Demek ki kafirlerin kafir olmasının sebebi onların ilgisiz olmasıdır. Hiçbir zaman ilgisiz adamlara Allah ilim veya iman nasip etmeyecektir. Çünkü ilgi gösterecek insan öncelikle ve ondan sonra meseleyi araştıracak, kafa yoracak, gayret gösterecek. Allah Azze ve Celle ondan sonra ona iman nasip edecek. Çünkü iman pahalıdır. İlgi göstermeyenlere iman nasip edilmeyecektir. İmanın ilk basamağı ilgi duymaktır. Müslüman olarak doğduk. Ana babamız Müslümandı. Müslüman bir toplumda yaşadık. Müslümanız ama acaba imana ulaşmış mıyız? Müslümanız ama acaba hakiki imana ulaşmış mıyız? Hakiki iman adamın hayatını değiştiren imandır. Hakiki iman insana mesuliyet duygusu kazandıran imandır. Mesuliyet duygusu kazandırmayan, hayatı değiştirmeyen, fedakarlık yaptırmayan iman, iman değildir. Ve işte Müslüman olsak bile böyle bir imana ulaşamamış olabiliriz. Ulaşamamış olmamızın sebebi ilgi duymamak ve araştırmalar yapmamak, delilleri incelememek, araştırmamaktır. Delilleri incelemeyenler, araştırmayanlar Allah'a iman nasip etmeyecektir. Kafa yormayanlara iman nasip edilmeyecek. Bir kafir nasıl imana ulaşır? Evvela ilgi duyar. Evvela birçok ilgi duyacağı şeylerin arasından dini seçer. Ondan sonra dini araştırmaya başlar. Halbuki başka şeylere de ilgi duyabilirdim. Ama o hakikate ulaşmak istemektedir ve hakikate ilgi duymaktadır. İşte o zaman dini araştırmaya başlar. Ve araştırmaları sonucunda bir takım gerçeklere ulaşır. Fakat hala henüz daha inanamamıştır, şüpheleri vardır. İşte ondan dolayı ilgi aşamasından sonra şüphe aşamasına geçer ve şüpheleniyorum der. Şüpheleri vardır, onları ifade eder. Fakat daha sonra araştırmaya devam ederse o şüphelerin bir kısmından kurtulur ve zan aşamasına geçer. Artık zannediyorum ki diye konuşur. Zannediyorum ki İslam haktır der mesela. Zannetmeye başlar. %1'den %50'ye kadar da olsa bir şüphedir. %99 İslam'ın hak olduğuna inansa, %1 ihtimal verse hak olamayabileceğine, yine de zan aşamasındadır ve hala Müslüman sayılamaz. %99 İslam haktır desem ama %1 hak olmayabilir diye düşünsem Müslüman sayılamaz. Ve hala zan aşamasındadır ve zanda da şüphe vardır. Ama şüphelerin birçoğundan da kurtulmuş bir kimse demektir bu kişi. Ve araştırmalarına devam eder. Ve sonra %100'e ulaşır. Ve işte o zaman inandım ki der. İnandım ki İslam haktır. İşte o zaman Müslüman olmuş demektir. Fakat bu kişi hala mümin olamamış olabilir. Hala hakiki imana ulaşmamış olabilir. Bu sadece Müslüman olmuştur. Ama demin anlattığım gibi Müslüman olmanın ötesinde imana ulaşmak bambaşka bir şey. İman onun ötesinde bir şey. Adamın hayatını değiştirir. İman fedakarlık yaptırır. İman insana kalk der, bir şeyler yapmalısın der. Sen içinden dürten bir şey yoksa iman yoktur. Kalk bir şeyler yapmalısın. Kalk falanlarla beraber bir şeyler yap. Tek başına olmanın zamanı değil. Kalk evde yatmanın zamanı değil. Bir şeyler yap. Irak'ta Müslümanlara zulmeden Amerika'ya sövmekle bir yere varman mümkün değil. İsrail'in aleyhinde konuşmakla, küfretmekle de bir yere varman mümkün değil. Yeni bir nesil meydana getirmedikten sonra, güçlenmedikten sonra bir şeyleri değiştirebilmen mümkün değil. İşte sana bunu söyleyen bir şey yoksa içinden, bir ses sana bunu söylemiyorsa, kalk demiyorsa, seni dürtmüyorsa iman yoktur. İman dürter. İşte birçok insan var ki Müslüman aşamasında kalmıştır, iman aşamasına geçememiştir. Müslüman da cennete girer ama iman edenlerin mertebesine ulaşamaz. İşte Allah Azze ve Celle kimlerin imana ulaşabileceğini, kimlerin de ulaşmadığına bize bilgi veriyor o mevzuda. Kimler ulaşmamışlar? Muridundan olanlar, yüz çevirenler, ilgisiz olanlar. Onun bütün ilgisi paradır, puldur, makamdır. Yanında mesela zengin olmanın yolunu konuşacak olsaydın eğer, kısa yoldan zengin olmanın yolunu konuşsaydın mesela yanında, 3 gün uykusuz olsaydı bile gözleri fal taşı gibi açılırdı. Çünkü ilgisi onadır. Ama yanında Allah'ın ayetlerini anlatacak olsan, cenneti anlatsan, ona ahireti kazanmanın yollarını anlatsan, yahut da Müslümanların içinde bulunduğu şu zillet durumundan bahsetsen, onun ilgisini çekmez çünkü onda para yoktur, makam yoktur. İşte böyle ilgisiz adamlara Allah iman nasip etmeyecektir. İmana ulaşabilmek evvela ilgili olmakla mümkün. Ve işte o muridundan olanlar, hakikatleri duydukları halde yüz çevirenler, aman dünyayı ben mi kurtaracağım diyenler, ama dünyanın hepsinin kendisine ait olmasını isteyen dünya perestler. İşte niceler var ki tarihte böyle muridundan olduklarından dolayı ebediyen cehenneme düştüler. İlgisiz adama Allah iman nasip etmez. İlgilenmek zorunda, cenneti kazanmak zorunda. Mecburuz cenneti kazanmaya, başka çaremiz yok. Ya cehennem ya cennet, üçüncü bir yer yok. Cehennemden kurtulmak ve cenneti kazanmak zorundayız. O halde ilgi duymak zorundasın. Araştırmalar yapmak zorundasın. Öğrenmek zorundasın. İmana ulaşmak zorundasın. Hayatını değiştirecek bir imana ulaşmak zorundasın. ilgisini bütünüyle başka alanlara sevk etmiş olanlar. İşte daha evvel de böyleleri vardı. Fakat kezzabu bil hakki lemme ce'ehum. Onlar hak geldiği zaman onlar onu inkar ettiler. Hak yani Kur'an geldiği zaman. Yani ey Resulüm onlar Kur'an'ı bile inkar ettiler. Sen inkar etmişler çok mu? Onlar en önemli hakikatleri de inkar ediyorlar. Daha küçüklerini tabii ki inkar ederler. Kur'an'ı inkar eden, peygamberi inkar eden seni beni inkar etmiş çok mu? Bizim söylediğimiz hakikatleri reddetmiş çok mu? Bunlar dün, bunların ataları, bunlar onların soyundan geliyorlar. Bunların o kafir ataları da dün Kur'an'ı ve peygamberi inkar ediyordu. Bugünkü İslam davetçilerine de bu bir moraldir ve tesellidir. Yani ey İslam davetçileri, bunlar dün peygamberi ve Kur'an'ı inkar ediyorlardı. Şimdi sizin zamanınızda yaşayan kafirler de onların torunları. Onlar da inkar ediyorlar. Neden bu kadar moraliniz bozuluyor? Onlar Kur'an'ı bile, hakkı bile inkar etmişlerken, sizi inkar etmişler çok mu? فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ اَنْبَعُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Yakında onlara gelecek o inkar ettikleri, alay ettikleri şeylerin haberi. Onlara yakında gelecek o haberler, onlar Müslümanlarla alay edenler, yakında Müslümanların Medine'ye hicret ettiklerini görecekler. Orada bir İslam devleti kurduklarını görecekler. Az zaman kaldı, yakındır haberinin gelmesi. Bu ayetler hicrete az zaman kala nazil olmuş ayetlerdendir. Enam suresi Mekki surelerin en son zamanlarda gelmiş olanlarından. Artık hicrete az kalmış yani. İşte Allah Azze ve Celle haber gelecek diyor yakında onlara. Müslümanlar Medine'ye hicret edecekler. Orada bir devlet ve bir medeniyet meydana getirecekler. İslam inkılabı gerçekleşecek az kaldı diyor. İşte o zaman onların o alayede geldikleri şeyin haberleri onlara gelecek. Müslümanların gücü ve kuvveti, haberleri onlara gelecek. Yahut da alay ettikleri şey ahiret ise, ahiretin de haberleri onlara gelecek. Onlar geçmişteki peygamberlerle de alay edenler, onlara da çeşitli azaplar gelmişti. İşte onlara da, şimdiki kafirlere de azap haberleri de gelecek. O alay ede geldikleri şey, onların haberleri gelecek onlara. أَلَمْ يَرَوْكَ مَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ Biz daha evvel de görmediler mi onlar nice karınları, nice nesilleri helak etmiştik, onları görmediler mi? Tabii onlar görmemişlerdi ama Kur'an-ı Kerim sanki onlar görmüşler gibi anlatıyor. Çünkü tarihi eserler meydandadır ve onlar haber almışlardır, bilmektedirler. İbrahim Aleyhisselam'dan haberleri yok mu? Musa'dan haberleri yok mu? İsa'dan haberleri yok mu? Biliyorlar. Biliyorlar geçmiş kavimlerden azaba uğrayanları biliyorlar. Hatta bazı harabeler yolların üzerinde, onların gidip geldiği yol üzerindeydi. Görüyorlardı. Bazı yerlerde o kadar açık ki azap, bir millet olduğu gibi çökertilmiş yerin dibine. Kur'an'ın haber verdiği gibi kaldırılmışlar ve yere vurulmuşlar. Çökertilmişler bunların eserlerinin, bunların bıraktığı tarihi eserlerin yanlarından geçip gidiyorlardı. İşte o yüzden Kur'an öyle buyuruyor, görmediler mi? O tarihi eserleri görmediler mi? O haberleri almadılar mı? Daha evvel nicelerini helak ettik. Nice ümmetleri helak ettik. Karın kelimesi ümmet manasına da gelir, zaman manasına da. Asır manasına da gelir yani. 100 seneyi de ifade edebilir. Yani onlar geçmiş ümmetleri nasıl helak ettiğimizi görmediler mi? Yani görsünler. Yani o tarihi eserleri gitsinler, görsünler. Ziyaret etsinler. Allah Azze ve Celle yeryüzünde gezin buyurur. Fesiru fil ard. Gezin yeryüzünde. Fenzuru keyfe kâne akibetul mükezzibin. Bakın bakalım evvelki kafirlerin sonu ne olmuş? Bir bakın bakalım. Onlardan eser kalmış mı? Tarih eserlerden, taşlardan başka ne kalmış onlardan? O saltanatları devam etmiş mi? Sonunda Allah Azze ve Celle onların yerin dibine batırmamış mı? Kur'an bize nasıl bakmamız gerektiğini öğretiyor. Tarihe doğru bakışı öğretiyor. Tarihi yorumlamayı öğretiyor. geçmiş milletlerin neden helak edildiğini öğretiyor. Materyalist bir şekilde tarihe bakılmaması gerektiğini öğretiyor. Materyalist bir şekilde tarihe bakıyorlar. Tarihte olan bütün savaşların madde için olduğunu söylüyorlar. Sanki peygamberler para pul için savaşmışlar. Bütün savaşların hepsi menfaat savaşıdır diyorlar. Sanki peygamberler menfaat için mücadele etmişler. Elbette böyle söyleyenler gibi menfaat için savaşanlar da olmuş. Herkes kendi gibi zannediyor herkesi. Ama peygamberler gibi olanlar da var. Hakikati yaymak için savaşanlar da var. O zalim ve diktatör sistemleri yıkıp da oradaki insanlara İslam'ı anlatmak için mücadele verenler de var. Yani bütün savaşlar menfaat için olmadı. Ve tarihten silinmiş olan milletlerin de hepsinin silinmiş olmasının bir sebebi var. İşte Kur'an-ı Kerim o sebebe işaret ediyor. Allah ne zaman milletleri helak eder ve ne zaman o milletlerin yerine başka milletler getirir, bunu kanununu açıklıyor. Siz sünnetullahı bilmezseniz başarılı olabilir misiniz? Allah'ın sünnetini bilmeden Allah bir milleti ne zaman helak eder, ne zaman yükseltir, onun kanununu keşfetmeden yükselebilir misiniz? Ya Allah'ın azabına uğrarsanız, ya geçmişteki milletler ne zaman, nasıl, hangi sebepten dolayı azaba uğradılar bunu araştırmaz, düşünmezseniz, ya aynı hataları siz yaparsanız, siz de helak edilirseniz ne olacak? O yüzden sünnetullahı bilmek lazım. Allah ne zaman helak ediyor, ne zaman onların yerine başka bir toplum getiriyor. İşte Kur'an bize onun da mantığını öğretiyor. Kaidesini öğretiyor. Allah Azze ve Celle'nin ne zaman azap ettiğini öğretiyor, şartlarını öğretiyor. Ama materyalistlere gelince onların tarih yorumu böyle değildir. Onlar daima tarihte menfaat savaşları olduğunu söylerler. Ve yıkılmış gitmiş olan milletlerin çalışmadıklarından dolayı, tembelliklerinden dolayı yok olduklarını söylerler. Bunların tabii ki bir tesiri vardır ama sadece buna bağlı değil. Kur'an'a göre geçmiş milletlerin helak edilmesi ahlaksızlıklarından kaynaklanır. Geçmiş milletlerin helak edilmesi şirklerinden kaynaklanır. Şirk içinde olan ve ahlaksız olan toplumların helak edildiğini Kur'an haber verir. Demek ki Kur'an'a göre geçmiş milletlerin helak edilme sebebi buyken, materyalistlerin tarih yorumuna göre başka şeyler. Halbuki yok eden Allah'tır. Allah bilmektedir neden yok ettiğini. Hangi şartlar gerçekleştiği zaman yok edildiğini Allah bilir. Ve Allah işte bize haber veriyor. Elem yarav kem ehlekna min kablihim min karn. Nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi onlar? Mekennahum fil ard. Biz onları yeryüzünde yerleştirmiştik. Nice nesiller geldi geçtiler. Nice büyük devletler geldi geçtiler. Nice uygarlıklar yıkıldılar. Bir bakın şöyle tarihe. Bakın şu tarihi eserlere. Görmediler mi onları biz yeryüzüne yerleştirmiştik. Hem de öyle bir şekilde yerleştirdik ki مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ. Sizi yerleştirmediğimiz miktarda onları yerleştirdik. Sizi yerleştirmediğimiz kadar, size güç kuvvet vermediğimiz kadar onlara güç kuvvet verdik. Tarihten nice İskenderler geldiler. Tarihten niceleri geldiler. Ve adaletle hükmedenler, Allah Azze ve Celle'nin vadesi geldiği zaman güzel bir şekilde canlarını verirlerken, kafirlere ve zalimlere gelince onlar azab ile yok edildiler. Bu yok edilme bazen Lut'un kavminde olduğu gibi, Semud kavminde olduğu gibi, bazı kavimlerde Kur'an'ın zikrettiği kavimlerde olduğu gibi bir anda gerçekleşti. Ummadıkları bir anda büyük bir deprem ile, bazen taş yağmurları ile, bazen tufan ile, herhangi bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin azabı geldi ve onları yerle bir etti kısa bir sürede. Toplumlar bazen bu şekilde helak olurlar. Bazen de daha uzun bir zamana yayılır onların helaki. Allah Azze ve Celle onları yavaş yavaş helak eder. Uyara uyara onları helak eder. Onlar birbirlerine düşerler mesela. Toplumlarında ahlak bozulur. Peygamberi ve peygambere verilen vahyi kabul etmedikleri zaman, şirk içinde oldukları zaman yavaş yavaş ahlakları bozulur. Ve sonra birbirlerini yemeye başlarlar. Kardeş kardeşi öldürmeye başlar. Anarşi olur toplumlarında. Her türlü ahlaksızlık olur toplumlarında. İşte bu bir çöküştür ve bir helaktır. Bu şekilde Allah Azze ve Celle onlara mühlet tanır. Hemen helak etmez. Onlara mühlet tanınır. Fakat bir taraftan da yavaş yavaş çökmeye başlarlar. Ve işte bir gün gelir, Allah'ın azabı artık son noktada gelir ve başka bir millet gelir onları yok ediverir. Ve kılıçtan geçiriliverirler. Bazen böyle helak edilirler. Bazen de dediğim gibi deprem gibi, tufan gibi bir takım azap şekilleriyle helak edilirler. Ama sonuçta Allah Azze ve Celle'nin dediği olur. Sonunda Allah galip gelir ve Allah onlara cezalarını vermiş olur. Biz kısa bir hayat yaşıyoruz. O yüzden o kısa hayatımızda yaptığımız günahların cezasını hepsini görmüyoruz. Ve o kısa hayatımız içerisinde zalim devletlerin cezasını çektiklerini görmeyebiliriz. Amerika şöyle yapar, İsrail böyle yapar, İngiltere şöyle eder. Ve hepsi de cezasını görmeden sanki hayat devam ediyormuş gibi gelebilir bize. Çünkü hayatımız kısadır ve biz aceleciyiz. Ondan dolayı hemen azap gelsin isteriz. Halbuki Allah Azze ve Celle sabırdır, sabırlıdır. Hem ondan dolayı hem de ahirete bıraktığından dolayı, büyük hesaplar büyük mahkemeye bırakıldığından dolayı hemen cezaları verilmez. Ve kıyamet gününde demesinler diye, ya Rabbi bir günah işledik hemen cezamızı verdin, hiç affetmedin hemen öldürdün ve cehennemlik olduk. Bize biraz müsaade etseydin olmaz mıydı demesinler diye Allah müsaade eder. O yüzden Kur'an-ı Kerim bize geçmiş milletlerin tarihini anlatıyor. Yani onlar da sizin gibi düşünüyorlardı belki. Şöyle yaptık Allah bize ceza vermedi. Böyle yaptık ceza vermedi diyorlardı belki. Ama 100 sene sonra, 150 sene sonra, ikinci nesil, üçüncü nesil, dördüncü nesil devamlı içten içe çöktüler ve sonunda helak olup gittiler. O günahları onları berbat ettim. O günahları onları yıktı yere. İşte Kur'an bize bu mantığı kazandırıyor. Belki biz onu göremeyeceğiz ama Kur'an bize onu haber veriyor. Hep böyle oldu diyor. Tarihi düşünün diyor. Tarihe baktırmak suretiyle bize bugüne doğru bakışı öğretiyor. Tarihe bakın ki bugünü de doğru yorumlayabilirsiniz diyor yani. Tarihte ne zaman helak edildiler? İşte o şartlar gerçekleştiği zaman gene helak gerçekleşecektir. Ey Mekkeliler ve ey bugünkü insanlar, ibret alınız bundan bütün çağların insanları. Fa'tabiru ya ulul ebsar. Ey basiret sahipleri bundan ibret alın. Yani Allah Azze ve Celle buyuruyor ki buna göre kıyas edin. Buna göre kıyaslayın geçmişte şu günahlar işleyenler helak edildiler. Siz de aynı günahlar işleyecek olursanız siz de helak olacaksınız. Fa'tabiru ya ulul ebsar. İbret alın ey basiret sahipleri. Ey kalbi körelmemiş olanlar. İbret alın çünkü Allah'ın kanunu değişmez. Zaten değişseydi kanun olmazdı. Sünnetullah değişmez. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsınız. Geçmişte Allah Azze ve Celle o günahlar işlendiği zaman bir millet helak ediyorsa bugün de helak eder ama belki biz göremeyiz. İşte o yüzden Kur'an bize onu söylüyor. Göremezseniz bile bilin diyor. Böyle oldu ve böyle olacak. Sizin ömrünüz yetmeyebilir ama size Allah teselli ediyor. O zalimlere cezalarını vereceğim diyor yani. Teselli veriyor Müslümanlara. Çünkü geçmişte verdim buyuruyor. Onlara bir baksınlar. Sizi ey Mekkeliler, size vermediğim kadar güç verdim ben onlara. Geçmişteki Firavun'un, Nemrud'un gücü kadar gücünüz var mı ey Mekkeliler? Firavun'un emrinde büyük ordular vardı. Siz ise 5-10 bin kişiden oluşan bir Mekkeli toplumusunuz. Daha ötesi değilsiniz. Bir devlet başkanınız bile yok. Ne tanım var elinizde, ne büyük paralarınız var, ne büyük ordularınız var. Ama geçmişte firavunların, nemrutların elinde büyük ordular vardı, büyük devlet reisleriydiler. Bir bakın bakalım onlardan ne kalmış geride. Ve onlara gönderilen peygamber sizin peygamberinizden büyük değil. Sizin peygamberiniz o peygamberlerden daha büyük. Geçmiş peygamberlerin hepsinden daha büyük. Dolayısıyla ey kafirler, siz geçmiş kafirler kadar güçlü değilsiniz. O halde korkun ve sizin peygamberiniz de geçmiş peygamberlerden daha büyük. O halde daha çok korkmalısınız. İşte bilesiniz ki وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا. Biz onların üzerine yağmurları yağdırdık. وَجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ. Ve onların atlarından nehirler akıttık. Ve sonra ne oldu? Onlar şımardıkça şımardılar. Gökten yağmur yağdıkça, nehirler aktıkça onlar şımardıkça şımardılar. Allah'ın bu mal mülkü imtihan için verdiğini düşünemediler. Ve bizim dediğimiz olur demeye başladılar. Allah'ı unutmaya başladılar. İşte o zaman Allah onlara peygamber gönderdi. Peygamberi reddettiler ve peygamberlerin kimini öldürdüler, kimini sürgün ettiler, onları dinlemediler. İşte o zaman Allah da onları helak etti. Demek ki Allah Azze ve Celle helak edeceği zaman o topluma yağmurlar yağdırıyor, bolluk veriyor. Helak edeceği toplumları Allah zenginleştiriyor. Ta ki daha da ilerlesinler, daha da sapsınlar diye. Hiçbir mazeretleri kalmasın. Kıyamet gününde hiçbir şey söyleyemesinler. Allah Azze ve Celle onlara siz şu şu günahları yaptınız diyebilmek için onlara istedikleri zenginliği verdikçe veriyor. Ve sonra ummadıkları bir anda büyük bir azap ile onların yerin dibine geçiriveriyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim başka bir ayette de öyle buyurur. Biz helak etmek istediğimiz vakit bir memleketi o memleketin şımarmış aristokratlarına, burjuvasına, onların o şımarıklarına emrederiz de onlar daha da azarlar. Daha da zalimleşirler, daha da günahkarlaşırlar. İşte o zaman onlara azabımız hak olur. Nasıl ki mesela bir suç içerisinde olan insanı emniyet güçleri takip eder hani. Hemen baskın yapmazlar, beklerler, beklerler, beklerler suçüstü yapabilmek için. İşte aynen öyle. O daha da ileriye gider, daha da ileriye gider, daha da ileriye gider. Suç işlemekte daha da cesurlaşmaya başlar. İşte ondan sonra birdenbire baskın yapılır, ummadığı bir anda işi bitirilir ya hani. İşte aynen öyle. Allah Azze ve Celle onlara mühlet verir, onlara fırsat verir, onlara imkan verir. Yağmur yağdırır, nehirler akıtır. Onlar Allah'ı unutmaya başlarlar. İşte o zaman Allah'ın azabı bir anda geliverir. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. İşte o zaman o nimetlerin içerisinde onlar Allah'ı unuturlar. Ve o nimetleri kendilerinden bilmeye başlarlar. Kendi marifetleri gibi görmeye başlarlar. İşte o zaman Allah'ın azabı hak olur onlara. Siz mi kazandınız bunları? Sizin midir bu dünya? Siz mi yarattınız bu dünyayı ve bu insanları? Neden Allah'ın dünyasında oturuyor, Allah'a meydan okuyorsunuz? Allah'ın verdiği rızıkları yiyor, Allah'la savaşıyorsunuz. İşte o zaman Allah Azze ve Celle'nin azabı gelir onlara. فَاَحْلَكْنَاهُمْ بِزُنُوبِهِمْ. İşte o durumda onları biz helak ettik günahları sebebiyle. Demek ki Allah Azze ve Celle onlara zulmetmemiştir. Zulmederek onları helak etmemiştir. Demek ki günahları sebebiyle onlar helak edilmişlerdir. Demek ki günahlar helak edicidir. Demek ki bir toplumda ne kadar günah var ise Allah'ın da azabı o topluma o kadar fazla olacaktır. Ama Allah Azze ve Celle eğer büyük bir azap düşünüyorsa onlar için, onlara daha bolluk verecektir. Ve sonra onlara birdenbire büyük azabını indirecektir. Demek ki her bir günah azabı davet etmektedir kıymetli kardeşlerim. Günah işleyenler mi sadece azaba uğrarlar? Hayır, o günahlara seyirci kalanlar da aynı azaba uğrarlar. Peygamberimizden gelen birçok rivayette bu konu açıklanıyor. Allah Azze ve Celle azap meleklerini gönderdi buyuruyor Peygamberimiz. Azap melekleri geldiler bir memleket helak etmek için geceleyin. İçlerinde 18 bin kişi vardı, peygamberlerin ameli gibi ameli olan. Takva sahibi, geceleri kalkmışlar, teheccüd namazı bile kılıyorlar. Geldiler o memleketi helak etmek üzere, teheccüd namazında olanları görünce şaşırdılar melekler. Ya Rabbi dediler, bunlar teheccüd bile kılıyorlar, bunları mı helak edeceğiz? Ya Rabbi böyle bir kitle, böyle bir toplum helak edilir mi? Ya Rabbi bunun hikmeti nedir? Bunun sebebi nedir? Allah buyurur ki, evet onlar namaz kılıyorlar ama kendileri belki günahlar işlemiyorlar ama toplumlarındaki günahlara da engel olmuyorlar. Onları da helak edin. Demek ki o da bir günah. Yalnızca içki içmek, kumar oynamak, zina etmek, faiz yemek değil demek ki günah. Bunlara seyirci kalmak da bir günah. Bunlara seyirci kalanlar, işte onlar da günahkardırlar ve onlar da onlarla beraber helak edilirler. Sadece o günaha girenler değil. Çünkü onlar aynı toplumun içerisindedirler. Aynı toplumun içerisindedirler. Aynı geminin içerisindedirler. Hep beraber batacaklardır. Onun için günahlara engel olmak zorundadırlar. Peygamberimiz buyuruyor ki insanları toplumu bir gemideki insanlara benzetiyor. İnsanlar gemideki yerlerini kura ile paylaştılar buyurur. Bir kısmı üst kata yerleşti, bir kısmı da alt kata. Su üst katta idi. Alttakilere su lazım olduğunda her seferinde üst kata çıkmak zorunda kalıyorlardı. Bunun üzerine kendi kendilerine düşündüler. Dediler ki kendimize ait olan yerden, yani geminin tabanından bir delik delsek de, bize denizden bol bol su gelse de, yukarı çıkıp inmekten kurtulsak dediler. Efendimiz buyuruyor ki eğer üsttekiler alttakilere mani olmayacak olurlarsa, gemiyi deldirirlerse hep beraber batar giderler. Ama eğer engel olacak olurlarsa hep beraber kurtulurlar. Belki engel olmaya çalışırken, belki bir takım olaylar da olacak, belki üzülecekler, belki bazıları şehit olacaklar. Çünkü alttakiler gemiyi deldiklerinin farkında değiller. Onlar insanları boğuyorlar, boğacaklar haberleri yok. Onlar yalnızca nefislerinin, şehvetlerinin peşindedirler. Onlar başka bir şey düşünmüyorlar. Tek düşündükleri istediklerini yapmaktır. Şehvetlerine kul köle olmaktır. Halbuki toplum gemisini batırıyorlar. Bir kadın çırılçıplak gezdiği zaman toplumun gemisinin tabanına bir balta vuruyor demektir. Ben özgürüm diyor belki ama, ben istediğim gibi giyinirim diyor belki ama, bilesiniz ki aynı gemideyiz. O da bunu bilmeli. Başka gemi yok. Aynı dünyada yaşıyoruz. Ve işte o günahlara sessiz kalanlar, onlar da helak edildiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize geçmişte bu işin böyle olduğunu ifade ediyor. Sadece o günahları işleyenler değil yani. Günahlara seyirci kalanlar, ben o günahı yapmam deyip de bir kenarda olanlar, ayetleri yanlış anlayanlar, Hazreti Ebu Bekir zamanında bile böyleler vardı, bırakınız şimdiyi. Şimdi derde tabii ki böyle yanlış anlayanlar daha fazla. Hazreti Ebu Bekir Sıddık zamanında bile böyle yanlış anlayanlar vardı. Onlardan bazıları bir gün dediler ki, Allah buyuruyor ki, siz eğer hidayet üzere olursanız, izehtedeytum yani, siz hidayet üzere olursanız, doğru yolda giderseniz o sapanların sapması size zarar vermez. Allah böyle buyuruyor dediler Maide suresinde. O halde biz doğru yolda gidersek demek ki öbürlerinin kötülüğünün bize zararı olmaz. O halde biz kendimizden sorumluyuz. Onlardan bize ne dediler? Böyle yorumlar yaptılar. Peygamberimizin en büyük talebesi. Ebu Bekir Sıddık dedi ki yanlış anlıyorsunuz. Ayetin manası o değil. Vallahi dedi, Kur'an'da Allah cihada emrediyor. Haramlara engel olmayı emrediyor. Peygamberimiz de emri bil marufu nehyi anil münkeri emrediyor. Haramlara engel olmakla emrolunmuşuz. Onlarla cihad etmekle emrolunmuşuz. Ayetin manası sizin zannettiğiniz gibi değil. Siz zaten emri bil marufu nehyi anil münkeri terk ederseniz, İslam'ı anlatmayı, haramlara engel olmayı terk edecek olursanız zaten hidayet üzere olmuş olmazsınız.
Ayet hidayet üzere olursanız diyor.
Hidayet üzere olmak zaten bu görevi yapmakla mümkün. Bu görevi yapmayanlar zaten hidayet üzere değildirler.
Peygamberin talebesi, büyük talebesi. Efendimizin en yakını, hem de kayınbabası.
Ona iman edenlerin ilki.
Efendimizin yanında, her zaman yanında olan, Kur'an'ı daima ondan dinleyen, manasını anlayan, Efendimizle beraber hicret eden, hicret arkadaşı, o işte Kur'an'ın o ayetinin ne manaya geldiğini bu şekilde bize izah ediyor. Demek ki kıymetli kardeşlerim, bana ne demek mümkün değil. Ben doğru yolda gittikten sonra onlar ne yaparsa yapsın, ben ondan mesul değilim demek doğru değil. Efendimiz buyuruyor ki, bir günah gördüğünüz zaman gücünüz varsa elinizle müdahale edeceksiniz. Elinizle o günaha engel olacaksınız. Gücünüz yetmiyorsa buna, o zaman dilinizle engel olacaksınız. Buna da gücünüz yetmezse, o zaman kalbinizle buğz edecek, o günahtan nefret edeceksiniz. Ama bileseniz ki bu imanın en zayıfıdır. Bunun da ötesinde zerre kadar iman yoktur buyurmuş. Dolayısıyla gücü yetenlerin elleriyle müdahale etmesi gerekiyor. Ona gücü yetmediği zaman dilleriyle müdahale etmeleri gerekiyor. Bunlara gücü yetenler, elleriyle ve dilleriyle bu haramları engelleme gücüne sahip olanlar, yeni bir nesil meydana getirebilmek için çalışmalar yapmak, elle ayakla bu haramlara engel olmak demektir. Sadece içki içenin şişesini kırmak değil, elle engel olmak bu demek değil. Haram işleyen bir kimseye o anda müdahale etmek demek değil. Yeni bir nesil meydana getirebilmek için, haram işlemeyen, farzları yapan, Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği gibi yaşayan bir toplum meydana getirebilmek için yapılan çalışmalar, haramlara elle engel olma çalışmalarıdır. Bunun için yapılan, dille yapılan faaliyetler de yine aynı şekilde bu harama engel olma çalışmalarıdır. Ama bunların dışında kalanlar, eliyle İslami hareketlerin içerisinde olabileceği halde, ayağıyla bu hareketlerin içinde, bedeniyle bu hareketin içinde yer alıp, onun da bu çorbada bir tuzu olabileceği halde, bunu yapmayıp da kalbiyle yalnızca buğz edenler, kafirlerden nefret edenler, başka bir şey yapmayanlar, işte onlar görevlerini yapmış olmamaktadırlar. İşte biz o günahları işleyenleri, günahları sebebiyle helak ettik. وَاَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَرِينَ Ve sonra da onların ardından biz başka bir karın, başka bir nesil getirdik. Demek ki Allah Azze ve Celle daima böyle yapmıştır. Günahları sebebiyle milletler helak edilirler ve sonra onların yerine başka milletler getirilir. İbni Haldun da, tarihin filozofu olarak İbni Haldun da, milletler ne zaman yok olurlar, hangi şartlar gerçekleşince yok olur, hangi şartlar gerçekleşince bir millet kurulur, bir devlet kurulur, işte onu o meşhur kitabında, mukaddimesinde anlatır. Allah Azze ve Celle de işte burada bize milletlerin yıkılış sebeplerini ve kanunlarını açıklıyor. Ve yeni bir milletin kuruluşunun şartını da açıklıyor. Demek ki böyle bir helak gerçekleştikten sonra yeni bir nesil getiriliyor. Allah'ın bu helakleri gelecek nesiller için hayırdır. Yunus'un dediği gibi, lütfu da hoştur, kahrı da. Yalnızca lütfu değil, aynı zamanda Allah'ın azabı da hoştur bir taraftan. Çünkü Allah o azap sayesinde gelecek nesilleri o günahlardan korumaktadır. Gelecek nesillerin adam olabilmesi için o geçmiş zalimlerin ve fasıkların yok edilmesi gerekmektedir. Büyük bir ders verilmesi gerekmektedir.
Ve işte o ders verilmiştir ve şimdi yeni bir nesil gelmiştir. Ve işte Allah Azze ve Celle onlara şimdi yeniden yeryüzüne bir medeniyet kurma görevi vermiştir. Artık onlar yeryüzünde bir görevle görevlidirler. Atalarının izinden gitmemekle görevliler. Onlar yanlış istikamete gitmiş olan ataların izinden gitmeyecekler. Onlar onlara gönderilen peygamberin izinden gidecek ve yeni bir medeniyet meydana getirecekler. Allah Azze ve Celle bu şekilde geçmişte hangi sebeplerle helak ettiğini anlatıyor bize. Kafirlerin Allah'ın peygamberlerinden neler istediğini anlatıyor bize. Mesela bundan sonraki ayette de öyle bir isteklerinden bahsediliyor. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ فَلَمَسُّوهُمْ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينَ Biz eğer, ey Resulüm, sana bir kitap indirseydik, bir kağıdın içerisinde, bir ciltin arasında bir kitap indirseydik gökyüzünden ve onlar o kitabı elleselerdi, elleriyle tutsalardı, gökten o kitabın indiğini görselerdi ve onu elleselerdi, yine de o kafirler diyeceklerdi ki bu ancak bir sihirdir, başka bir şey değildir. Yani kafirler aslında bu mucizeleri isteyenler, melek gelseydi seninle beraber diyenler, gökten kitap inseydi biz de görseydik diyenler, hakikatte onlar iman etmek istemeyenlerdir. Onlar hakikatte iman etmek isteseydiler zaten kainattaki mahlukat yeterlidir onların iman etmesi için. Gökten bir sofranın inmesine ne gerek var? Gökten bir kitabın inmesine ne gerek var? Zaten gökten daima sofra inmiyor mu? Her gün bir sürü mucizeler kainatta gerçekleşmiyor mu? Yağmur yağmıyor mu? Güneş doğmuyor mu? Bitkiler çıkmıyor mu? Hayvanlar doğmuyor mu? Bu mahlukat nasıl oluyor? Bu sinek nasıl yaratılıyor? Bu balıklar nasıl yaratılıyor? Görmek isteyene zaten bunlar delil değil mi? Ama onlar aslında gerçekleri görmek istemiyorlar. Bakın, mesela belki bazı insanların aklına şöyle bir şey gelebilir. Acaba bunlara biraz daha fazla delil gösterilseydi, acaba mesela bunlar gökten Kur'an'ın indiğini görseydiler, acaba mesela bunlar melekleri görseydiler, acaba iman etmezler miydi? Allah Azze ve Celle işte o sorunun cevabını veriyor. Bunlar hakikatte hakikatleri aramayan kimselerdir. Hakikati görmek isteseydiler zaten kainattaki varlıklar gerçeği görmek için yeterlidir. Bunlar hakikati görmek istemiyorlar. Aslında bunlar inkar etmek ve nefislerine göre yaşamak istiyorlar. Bunlar kitaba dokunsaydılar, gökten inen kitabı görseydiler, ellerini alsaydılar bile, bu Muhammed ne büyük sihirbazdır derlerdi. Bizim böyle görmemizi sağlıyor derlerdi. Yine inanmayacaklardı. Allah Azze ve Celle bu şekilde, belki bazılarının kalbinde böyle bir sorun meydana gelebilir diye o sorunun da cevabını veriyor. Aynı zamanda kafirlerin ne kadar inatçı olduklarını da bize anlatmış oluyor. Bunlar bu kadar inatçıdırlar deniyor yani. Onların inançlarının ne olduğu ortaya konulurken, hakikatte onların hayatlarını değiştirmek istemediklerinden böyle oldukları bize bildiriliyor. Onlar demek ki gerçekleri görmediklerinden de değil. Görseydiler, vahyin geldiğini görseydiler, kitabın indirildiğini görseydiler, yine de inkar etmeye devam edeceklerdi. Çünkü onlar hayatlarını değiştirmek istemiyorlar. O kitabın içindekiler onların hayatının değişmesi gerektiğini söylüyor. Onların inançlarının yanlışlığını söylüyor, amellerinin yanlışlığını söylüyor. O kitap onlara yanlışsınız diyor madem, işte onlar o yüzden onu kabul etmeyeceklerdir. Kafirlerin psikolojisine Allah Azze ve Celle burada giriyor ve bu ayet, bu mevzu daha devam edecek. Ben burada bitirmek istiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Irak'taki, Filistin'deki, Afganistan'daki, bildiğimiz bilmediğimiz bütün mekanlardaki sen rızan için çalışan kardeşlerimizin güçlerini, kuvvetlerini arttır. Ya Rabbi onlarla mücadele eden kafirlerin birlikteliklerini boz. Ya Rabbi onların güçlerini sil süpür. küfür yok et. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Sen uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.